Ayrım 2, Huzursuz Hayaletler, Glenn Mead, Sayfa 19, 2. Bölüm. Thunder Dağı, Smoky Dağları, Doğu Tennessee. Dünyada cehennem varsa eğer bu bataklık orman gibi bir yer olmalıydı. Brewster Tanner buz gibi ürpertinin omurgasından aşağıya yılan gibi indiğini hissetti. Ağaçlı bataklıklardan nefret ederdi. 20 kilo fazlası ve eski bir Roma sikkesine yakışacak soylu bir profili vardı. Şarkı söylese Barry White olurdu. Karaoke yaparken insanlar sesinin Barry White'a benzediğini söylerdi. Bazı kadınlarda yankılar yaratan zindan kadar derin bas bir ses. Oysa Barry White ile en ufak bir benzerliği yoktu. Tanner açık tenli bir Afrikalı Amerikalıydı. Yumuşak hatlı, güzel denecek kadar yakışıklıydı. Arkadaşları sık sık o eski aktörlerden Sidney Poitier'e benzediğini söylerdi. Tabii biraz daha kilolusuna. Radyosu açık, beyaz Camry'si ile zümrüt yeşili ormandan geçerken camdan dışarı bakıyordu. Radyodaki Barry White değil, bütün yalnız hanımlara ait kıran Beyoncé'ydi. Tanner o şarkıyı her duyduğunda kendini gülmekten alamazdı. Beyoncé konserini vermiş, milyonları cebine atıp evine, kocasıyla çocuklarının yanına dönmüşken, çantalarıyla dans edip şarkıya eşlik eden bütün o aptal ve yalnız kadınlar. Rutubetli sıcakta birbirine karışmış yeşil dallar kahve telvesi renginde durgun su birikintilerinin üzerinde salınıyordu. Yakınlardaki bir dere taşmış toprağı suya doyurup ağaçların en az bir karışını kaplamıştı. Havada yoğun bir ıslak toprak ve yeşil bitki kokusu asılıydı. Muhabirler, fotoğrafçılar ve televizyon ekipleri patikanın her iki yanında üçer sıralı kalabalıklar oluşturuyordu. Tanner omzunda kayışlı bir tertibatta kamera yüklenmiş birinin sanki aleti demin çalmış gibi koştuğunu gördü. Daha yakında CNN, ABC ve NBC'nin yerel şirketlerine ait bir çift televizyon minibüsü uydu çanaklarını sıcak öğle güneşine çevirmiş, haberlerini Atlanta ve New York'taki merkezlerine geçmeye hazırlanmıştı. Tanner bataklığın içinden kıvrılarak geçen uzun toprak yol boyunca yediği, diyabet dostu fındıklı kurabiyenin geniş göğsüne dökülmüş kırıntılarını fiskeledi. Ölü sarmaşıkların kemikli filizleri ağaçlara taş kesmiş yılanlar gibi dolanmış, bazı dallar İspanyol yosununu andıran tutam tutam örümcek ağlarıyla kaplanmıştı. Tanner derin bir soluk alınca çürümüş yağmur ormanının kahverengi küflü kokusu burnunu doldurdu. Öncekinden daha şiddetli bir ürperti hissetti. Bataklıklar tüylerini ürpertiyordu. Bunun gibi hareketli olanlar bile. Bataklık deyince aklına timsahlarla yılanlar, sürüngenlerle örümcekler geliyordu. İnsanı ısıran, öldüren ya da canlı canlı çiğneyip yutan şeyler. Doğu Tennessee'de timsah var mıydı? Burası Louisiana'da doğup büyüdüğü kasabayı andırsa da timsah olacağını sanmıyordu. Ayı ve yılan olduğu kesin, bir de yol boyunca önlerinden geçtiği deli insanlar. Tek odalı döküntü karavanlar ya da acınacak halde kulübeler, her birinin önünde eski araba ya da tombaz tekne leşleri ve onları çevreleyen bir zamanların sevgilisi araçlarının anısına bir mezarlıktaki gibi dikilmiş çiçekleriyle tarhlar. Bu insanlar arazilerinde çürümeye bırakmak dışında eski arabalarından kurtulmanın başka bir yolunu bilmezler miydi? Sabah sisinin ince tülüne bürünmüş Smoky Dağları harika görünüyordu. Oysa burası dağın dibindeki bu çirkin çamurlu koy ona bir zamanlar seyrettiği kurtuluş filmini hatırlatmıştı. Tanner yol boyunca çamurla kaplı dört çekerler, şimşirden kendi evini kendin yap verandalarda eski görünüşlü sallanan sandalyeler görmüştü. Üstleri başları pis birkaç çocuk kulübelerin dışında etrafları telle çevrilmiş kümeslerin ve keçilerin ortasında oyun oynuyordu. Daha yaşlı yüzler güneşten ağarmış kepenklerin arkasından bakıyordu. Dişleri eksik, elleri kolları veya boyunları dövmelerle kaplıydı. Pencerelerden birinde banjo dersi verilir levhası görmüştü. Haplanmış ya da psikozlu olmadıkça hangi aklı başında insan banjo dersi almak için buralara gelir ki? Camry bir televizyon ekibinin hizasında yavaşladı. Sarı olay yeri şeridi yolu kesiyordu. Tanner şerif üniformalı iki adama kimliğini gösterdi. İçlerinden biri sarı şeridi kaldırarak toprak yolun 50 metre kadar içinde açıklığa yakın park etmesini söyledi. Tanner Camry'i otla kaplı bir alanda durdurup el frenini çekti. Beyoncé'nin sesini kapatıp arabasından yekpare bir sıcak dalgasına inerken bataklığın gümbürtüsü patlayıverdi. Ağustos böceklerinden, kurbağalardan, kuşlardan oluşan koca bir orkestra yükseklerdeki iki polis helikopterinin takırtısına eşlik ediyordu. Cüssesi arabadan inmesini gerçek bir mücadeleye dönüştürmüştü. Arabanın zemini ve kapı cepleri ezilmiş, çubuk şeker ve sakız ambalajlarıyla kaplıydı. Alnında ter damlacıkları Mart ortasında mantıksızca sıcak olması güney için çok da alışılmadık bir şey değildi. Hafif astımlılara özgü sığ soluklar alarak destek için Camry'nin açık kapısına yaslanarak dikildi. Biraz ileride tuhaf bir şey gördü. Ezilmiş bir karmaşa. Ne olduğunu söylemesi güçtü. Ama dövülüp hamur haline getirilmiş bir yapı olduğu anlaşılıyordu. Oradaki de ne öyle? Camry'nin kapısını kapatıp yürüdü. 20 metre kadar sonra durdu. O karmaşa sırtını ormana vermiş bir kulübe kalıntısına benziyordu. Gördüklerinden dehşete düştü. Kulübe neredeyse bütünüyle yıkılmıştı. Geriye kalan ahşap taban ve sanki canavarın teki bir parçasını dişleyip koparmış gibi duran duvar parçasıydı. Enkaz ve cephe kaplamasının parçacıkları etrafa saçılmıştı. Buzdolabı kalıntıları bir yana fırlatılmış, kalan parçaları ezilmiş, ahşap kaplama, pencere çerçevesi, uçak kanadından parçalar ağaç dallarına dağılmıştı. Daha ileride ormanın içinde bin parçaya bölünmüş gibi duran küçük bir uçağın çevreye saçılmış enkazı duruyordu. Parçaların yanına üzerleri numaralı küçük sarı kartlar yerleştirilmişti. Beyaz koruyucu tulum giymiş insanlar enkazı inceliyordu. Üniformalı birkaç park hizmetleri personeli gördü. Emin olmak için defalarca bakması gerekiyordu. Sanki düşüşün şiddeti bütün evi çevresiyle birlikte ağaçlara çarpmış gibiydi.
''Hey Tanner!''
Hemen yakınında mavi naylon yeleklerinin sırtında altın harflerle NTSB, Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu yazan, ellerinde panolar taşıyan birkaç kişi çalışıyordu. Onların yanında da çamura bulanmış iki kişilik yeşil bir Polaris Ranger arazi aracı. Fırça gibi kır saçlı, kırmızı yüzlü ve gözlüklü bir adam Tanner'a el sallayıp gruptan ayrıldı. Narin bedenine kesinlikle fazla gelen aşırı büyük başıyla Dale Dexter bahçelerdeki cüce heykelciklerini hatırlatıyordu insana.
Koca adam, becerdin demek.
Dexter, durum nedir bebeğim? Kaza alanına bakıp yüzünü buruşturdu. Kötü görünüyor, ölü var mı?
En az üç kişi, pilotla bir kadın yolcu, bir de uçak verandaya düştüğünde kulübenin önünde durduğunu sandığım talihsiz bir zavallı.
Nasıl yani?
Adamcağızdan geri kalanları Cessna'nın burun kaportasından kazımaya çalışıyoruz.
Tanner yeniden yüzünü buruşturdu. Üf, hiç güzel bir ölüm değilmiş.
Sana bir tavsiye, yılanlara dikkat et.
Günümün içine etmeye mi çalışıyorsun?
En tehlikelileri su mokasenleri. Yarım saat içinde pan zehrini bulamazsan eve çivilenmiş tabutta dönersin.
Sen iyi bir insansın Dexter. Hep hayatta kalma tavsiyeleri verirsin. Lütfen yılan sokarsa zehiri kıçımdan emeceğini söyle bana.
O kadar samimi olduğumuzu sanmıyorum Tanner.
Harika.
Ama istersen adamın ajan Breeden'a söyle.
Burada da mı o?
15 dakika önce geldi. İri yarı, kaslı, sakız çiğniyor. Fazla konuşmuyor, öyle mi?
Ya evet, suskun biridir.
Ne?
Öyle görünüyor. Breeden az konuşan biridir. Bazen ödümü koparıyor. Omzunun üzerinden arkana bir bakıyorsun, orada duruyor. Bazen de hiçbir şey demeden yanında bitiveriyor. İstediği gibi çalışsın da yolumdan çekilsin diye rahat bırakıyorum. Dexter arazi aracına bindi.
Haydi bin.
Nereye gidiyoruz? Tanner cüssesiyle yolcu koltuğuna sıkışınca araç bir tarafına yattı. Dexter start düğmesine basıp motoru homurdattı. Tekerlekleri kaza yerinin uzağına çevirdi.
1 kilometre ötede uçağın bir bölümünün düştüğü yerde ikinci bir soruşturma açtık. Asıl faaliyet orada. Ormanın içinde de derine gömülmüş bir şey bulduk. Bırak da tahmin edeyim. Jimmy Hoffa, bildin mi?
Dipnot, Jimmy Hoffa sendika başkanı 1975 yılında kaybolmuş, cesedi bulunamamıştır. 1982 yılında resmen öldüğü kabul edildi.
Çok komik ama ömründe böyle bir şey görmemişsindir koca adam.
Üçüncü bölüm, Knoxville, Tennessee.
Bazı insanlar ölülerini mozolelerle, taşa kazınmış meleklerle, incelikli mezarlarla ve pirinç levhalarla anar. Benim böylesi şeylere ihtiyacım yoktu. Seçtiğim mezar yeri yüksekçe bir yerde birkaç sedir ağacının gölgesinde dikilen basit bir granit taştı. Arabamı mezarlığın dışında park edip elimde bir demet sarı kış gülü, soğuktan korunmak için paltomun yakasını kaldırarak güneşin soğuk ışığında dar yoldan yürüdüm. Tennessee de insanı hazırlıksız yakalayabilecek o tuhaf şizofren havalı haftalardan biriydi. 24 saat önce ısı 20'li derecelerdeyken bugün yine güneşliydi ama 15 derece daha soğuktu. Şubat ve Mart aylarında bazı günler kar yağabilir ama 24 saat sonra gelen sıcak hava dalgası taşları çatlatabilir. Dediğim gibi tuhaftır. Yerel mezarlığın tarihi ta 1796'ya dayanıyor. Ama mezarların çoğu daha yakın döneme ait. Burada kentin ilk yerleşimcilerinden bazıları gömülmüş. İlk Kızılderili savaşlarının kurbanlarının yanı sıra tanınmış kodamanlar veya ünlü ailelerin üyeleri de var. Geri kalanlar bizimkiler gibi babamın deyimiyle mütevazı ölüler. Graniti ve mermeri aşılmış kitabelerin, yeni kazılmış mezarların, toprak yığınlarının ve kendi özel acılarına eğilmiş yaslı insan gruplarının yanından geçtim. Yaşlıca bir adam yolun üzerindeki ölü yaprakları süpürüyordu. Beyzbol kepine dokunup selam verdi. ''Günaydın Kat.''
''Günaydın George.'' Mezar bakıcısıyla her zamanki gibi havadan sudan sohbet etmek istemedim. Bugünkü gibi yalnız olmayı yeğlediğim yıl dönümlerinde içimden konuşmak gelmiyordu. Özellikle bugün kocamı, oğlumu ve kızımı örten toprağın üzerinde durmak istiyordum. Adlarını taşıyan taşa dokunmak ve birlikte yaşadığımız hayatın kutsallığını hatırlamak. Bu taş paylaştığımız ve 8 yıl önce yitirdiğim hayatı bana hatırlatacak tek şeydi. Tepeye ve 2 mezara vardım. Anneminki soldaydı. Öteki mezar Jack ve çocuklarımız içindi. Kocamla çocuklarımın cesetleri bulunamamıştı. Ama hepimiz ölülerimizi levhalar veya mezar taşlarıyla hatırladığımız için buraya bir mezar taşı dikmelerini istemiştim. Sol tarafta küçük bir bank vardı. Oturmadan önce gülleri mezarların üzerine yerleştirdim, eşit olarak paylaştırdım. Sarı renkleri siyah granit levhaların üzerinde canlı bir parıltı yaratıyordu. Dualarımı okuyup söylemek istediğim sözleri söyledim. Her zaman söylediğim sözleri, onları ne kadar özlediğimi, ölümleriyle korkunç bir sızı, sonu gelmez bir keder bıraktıklarını... Hiçbir şeyin onların yerini alamayacağını, hiçbir şeyin asla onların yerini alamayacağını. Orada ılık güneşin altında dururken gözlerim koyu renkli pürüzsüz graniti okşadı. Istırabımın kazındığı sade kelimelere baktım. Burada Kat'in sevgili kocası Jack Hayes ve oğulları Sean ile kızları Amy yatıyor. Yeniden bir araya gelene kadar özleminiz devam edecek. Onları hala özlüyordum. Bazen onları o kadar çok özlüyordum ki kendimi fiziki olarak hastalanmış hissediyordum. Acım o kadar derindi ki soluk almakta zorlanıyordum. Düşlerim, anılarım ve fotoğraflarım vardı tabii. Oysa düşlerim bazen bölünüyordu. Fotoğraflar her zaman yetersiz kalıyor. Asıl gerçeği görüntünün ardındaki ruhu, tebessümün gerisindeki güzelliği, kahkahanın arkasındaki mutluluğu bir türlü yakalayamıyordu. Fotoğraflar ilk kez Fort Gamble kara üstünde karşılaştığımızdan beri tanıdığım gerçek Jack'i hiç yansıtamıyordu. Ben 18 yaşında bir lise son sınıf öğrencisiydim. O ise 23 yaşında helikopter pilotu bir karacı. Sıcak yürekli, dayanıklı matrak, sevgi dolu bir koca, baba ve hayatının aşkı. Myrtle Beach'teki tatilimin sırasında 3. doğum gününde çekilen resmin ardındaki gerçek Sean'ı da göremiyordunuz. Çarpık tebessümlü, sarı saçlı, çok güzel bir çocuk olduğu anlaşılıyordu. Kollarımın arasına atılmaya, kucaklanıp gıdıklanmaya bayılırdı. Biraz daha çikolatalı dondurma istediği için öfkelenecek ya da sinir krizi geçirecek çocuklardan olmamıştı. Öteki fotoğraflarda Amy'nin resimleriydi. Enerji fışkıran, hayatı benim nefesimi kesecek kadar tutkuyla seven tatlı küçük kızım benim. Beni en çok rahatsız eden ölüm şekilleriydi. 8 yıl önce New Orleans'dan Savannah'a giderken kötü hava nedeniyle düşen özel bir şirket uçağında bir iş seyahati. Jack aslında çocukları yanına almayacaktı. Çocukları almak Amy'nin doğum günü nedeniyle verilmiş bir son dakika kararıydı. İşlerim yüzünden zaman ayıramamıştım ama Amy ile Sean Amerika'nın hayaletler başkenti Savannah'ı görmek için o denli hevesleniyor, perili bir ev ziyaret etmek için öylesine can atıyordu ki Jack onlara özel bir hayalet turu yaptırması için şoförlü bir araba tutmuştu. Aklıma hayatta en çok korktukları şeylerden biri, canlıların hortlağı, ölülerin ruhları olacakları asla gelmemiş, talihin bu garip cilvesi gözlerimi yaşartmıştı. Her zaman bir uçak kazasında uçak havada patlarsa ölümün ani olacağını sanırdım. Oysa uçak hala parçalanmadan kabaran fırtına bulutları arasından düşer, aşırı türbülansla sarsılırken hissedecekleri dehşeti, yere doğru dalarken canlıymış gibi yüzlerine bakan ölümü görmenin paniğini gözlerimin önünden asla kovamıyordum. O görüntüyü düşünmek içimi ürpertiyordu. Bazen umutsuzluktan ağlardım. Uçakları yere çakılırken o ezici, altüst edici dehşete dayanmak zorunda kalan güzel kızım ve oğlumla kocam. Bu görüntü yüreğimi parçalıyor, ruhumu dağılıyordu. Ölümlerinden sonra beni gerçekten ürküten kendi yüreğimin katılığı oldu. Artık başkalarının ıstırabı beni ilgilendirmiyordu. Bir zamanlar içimde fırtınalar koparan müzik artık etkisizdi. Uyuşmuş, duygusuzlaşmıştım. Hayatının hangi aşamasında olursa olsun bir çocuğun ölmesi öylesine doğaya aykırı, o kadar yanlıştır ki insan kendini toparlaması imkansız görünür. Oysa iki çocuğumla kocamın kaybı asla atlatamayacağıma inandığım bir yıkım olmuştu. Hep uyanmayı, bütün bunların korkunç bir şaka olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini görmeyi bekliyordum. Ama yolunda giden bir şey yoktu. İnsan sevdiği birisinin kaybından çok şey öğreniyor. Hele bütün ailesini yitiren daha da fazlasını öğreniyor. Kocamın Irak'ta geçtiği sınavlardan yüzünün akıyla çıkması, savaşta arkadaşlarını kaybetmeye dayanması için inanılmaz bir güce ve cesarete sahip olması gerektiğini öğrendim. Ben de ikisi de yoktu, yıkılmıştım. Yokluklarının pençesinde günün ya da gecenin herhangi bir anında mezarlığa gitmeye, mezarlarının yanına yere uzanmaya başladım. Soğuk toprağın üzerinde yatıyor, tıpkı nerede yatıyorlarsa kemiklerine sızdığı gibi toprağın kemiklerime sızdığını hissediyordum. Uzunca bir zaman yüreğimin kömür kadar kırılgan olduğunu, ruhumun bu mezarlıktaki taze mezarları örten toprak gibi kazılıp çıkarıldığını hissettim. İki sefer Jack'i evimizin arkasındaki korulukta gezindiği ve çocuklarla oynamayı sevdiği yerde gördüğümü sandım. Adını haykırarak koştum. O gizemli gölgeyi ormanın derinliklerinde izledim ama kimse yoktu. Beni o günlerde tanıyanlar delirdiğimi düşünmüş olmalıydı. Bir süreliğine de olsa delirmiştim. Doktorum anksiyete giderici ilaçlar tavsiye etti. Reçetesini attım. Acıyı duymak istiyordum. Elimdeki tek şey, geçmiş hayatımın mutluluğunu bana hatırlatan tek şey buydu. Şimdi düşlerim beni kısa süre için alıp götürse de, özellikle yıl dönümlerinde daha ender düş görüyorum. Seni özlüyorum Jack. Sizi özlüyorum Amy ve Sean. Onları hep özleyecektim. Orada durmuş, geçmişle şimdinin arasındaki belirsizlikte dikilirken arkamda bir ses işitip döndüm. Orada kimin duruyor olabileceği aklıma bile gelmezdi, bir an bile gelmezdi ve içimde yıldırım gibi bir darbe hissettim. 4. Bölüm Geçmiş. Her nedenin bir sonucu vardır, her zaman bir arka plan bulunur. Bu klişeyi üniversitedeki ilk yılımda kurgu roman yazma dersi aldığım sırada öğrenmiştim. Üstelik de doğrudur. Çünkü şimdi durup düğünümde olanları hatırladığım zaman annemin öfkesini tetikleyen bütün işaretleri neonla yazılmış gibi net görebiliyorum. Bütün hafta boyunca huysuzdu, iyi hatırlıyorum. Ve içindeki küskünlük ateşini düğün töreni sırasında cep şişesinden çektiği vodkayla hatırlıyordu. İşleri daha da beter eden oteldeki resepsiyona gitmek üzereyken annemin töreni idare eden yakışıklı rahibe sarhoşlukla asılmasıydı. Rahibin onu utanarak geri çevirmesine hiç aldırmamış, orkestranın genç ve hoş gitaristine dönerek koluna yapışıp dans pistine sürüklemeye kalkmıştı. ''Haydi bakalım güzel çocuk, o ayaklar parkeleri ateşe versin, alev görmek istiyorum şekerim.'' Delikanlı sanki annem şah damarını arayan bir vampirmiş gibi dehşetle geri çekildi.
''Beni rahat bırak deli ihtiyar.''
Annemi deli ve ihtiyar içinde hangisinin daha çok üzdüğünü bilmiyorum. Alkol tutkusu yüzüne bir 10 yıl daha eklemiş olsa da 54 yaşında aslında hiç de ihtiyar sayılmazdı. Ama şimdi düşününce annemin o gün oyalanacak bir şeyler aradığını, dikkatini içini yakan sarhoş öfkesinden ve işlemek üzere olduğu korkunç günahın farkındalığından başka yere çevirmek için umutsuzca bir çare bulmaya çalıştığını anlayabiliyorum. Annemin önce rahibe ardından da gitariste asılması karşısında dehşete düşmüş ifademi gören Nedime'nin en iyi arkadaşım Courtney'nin kolumu sıkmasını hatırlıyorum. Courtney erkek düşkünü bir kızdı, gerçekçiydi, canlıydı, saçlarına ve tırnaklarına düşkündü. Vahşi bir yanı oldu, her an başına bela açtı, eğlenip başını derde soktuğu için ona delice diyorduk. Yine de her seferinde annemin sarhoş pervasızlığını hafifleterek utancımı yatıştırmaya çalışırdı. ''Bak şekerim, işin olumlu tarafını da gör. Ne olursa olsun Martha Beth'in yakışıklı erkek zevkini asla sorgulayamazsın.'' Kardeşim Kyle'a aşık olmuş ve onunla evlenmeye can atmış Courtney, sıcak bir yaz gecesi ateş böcekleri göl kıyısında dans edip ışık saçarken yarı çıplak, babamla tutkuyla aşka aç yeni yetmeler gibi öpüşen aynı Courtney. Babamın beni düş kırıklığına uğrattığı tek sefer. Gerçi bu bambaşka bir öyküydü, çok farklı. Ailemin sonu gelmez tiyatrosunun gobleninde tuhaf bir iplikti.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 28.